Cumhuriyetin ilk sabahı. Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı. Birinci bölüm. Onlar cephede savaşıyorlar, biz burada. Dünyaya gözlerimi bir savaşın ortasında açtım. Savaşın ortasının tam olarak neresi olduğunu bilmiyordum. Ama annem hep
"Savaşın ortasında doğurdum ben seni."
derdi. Ben de sanırdım ki annem de babamla savaşa gitmiş, cephede sağımızdan solumuzdan kurşunlar geçerken beni doğru vermiş. Sonra babama
"Oğlun doğdu İsmail Çavuş."
demişler. Babam sevinçten öyle bir çığlık atmış ki karşı tarafın askerleri korkup kaçmışlar. Sonra babam beni sevmiş, öpmüş.
"Hadi siz eve dönün artık. Benim biraz daha işim var."
deyip annemle beni memlekete göndermiş. Annem
"Ben seni savaşın ortasında doğurdum."
dedikçe ben böyle hayal ederdim. Öyle olmadığını sonradan öğrendim. Ben doğduğumda babam cephede savaşıyormuş. Savaşa giderken anneme geri geleceğine dair söz vermiş. Bence savaşta en çok çalışan, cephede en hızlı koşan, en korkusuz asker benim babamdı. Annem öyle anlatıyor. O hiç cepheye gitmemiş ama yine de oradaymış gibi anlatıyor. Ne zaman ocağımız fazla yansa annem hemen üstüne kül atıyor.
"Askerlerimiz cephede soğuktalar,"
diyor. Ne zaman sofraya otursak
"Askerlerimizin yiyecek ekmeği yok,"
diyor. Sofradan doymadan kalkıyor. Ayağıma çarığımı her giydiğimde
"Ah, askerlerimizin çarığı bile yok doğru düzgün,"
diyor. Bir gün annem yine böyle anlatırken "Sen de mi savaşa gittin ki?" diye sordum. "Gittin mi de gitmiş gibi anlatıyorsun?" Annem
"Onlar cephede savaşıyorlar, biz burada. Bütün memleket savaşta. Senin çıplak ayağında savaş, aç karnında savaş,"
diye cevap verdi. Belki öyledir. Ama yine de bu babamın çok büyük bir asker olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O bizden daha çok savaşta. Evde otururken savaş mı olur? Babam cepheye Hakkı'nın babasıyla birlikte gitmiş. Hakkı benim arkadaşım, macuncu Hakkı. Sokaklarda satılan macun var ya hani. Bizim karşı komşumuz. Ama onun babası geri döndü. Hakkı'nın babasının geri döndüğü gün biz de çarşıdan eve dönüyorduk. Çarşıdaki caminin önünde bütün gün Hakkı ile birlikte satış yapmıştık. O macun satıyordu. Ben şerbet. Çok kalabalık ve sıcak bir gündü. Şerbetim çoktan bitmişti. Güğümüm tam takır kuru bakırdı. Oyun oynaya oynaya bizim mahalledeki yokuşu çıktık. Sokağa girdiğimizde Hakkıların evinin önündeki kalabalığı gördük. Kapının önünde bekleyen adamlardan biri Hakkı'ya
"Koş evladım, koş, baban geldi,"
diye bağırdı. Olduğumuz yere çivilenip kaldık. Bizim kapının önünde kimse yoktu. Keşke orası da böyle kalabalık olsaydı. Hakkı yerinden kımıldamıyordu. Kolundan çektim. Macun tezgahı yere düştü. Babasını daha önce hiç görmemişti. Ben de görmemiştim. Ama birbirimize hep babalarımızı anlatıyorduk.
"Benim babamın boyu 2 metre. Upuzun. Düşman sadece boynu bile görse korkar babandan. Abim hatırlıyor babamı. Yalan söylemez o. Babam sahiden 2 metre.
diye anlatıyordu Hakkı hep. Bir an önce içeriye girip o kocaman babayı görmek istiyordum. Ama Hakkı kımıldamıyordu. Birileri gelip kolumuzdan çeke çeke bizi eve doğru sürükledi. Ben de sanki kendi babam gelmiş gibi Hakkı ile birlikte bahçe kapısına girdim. Çok merak ediyordum. Hiç baba görmemiştim o zamana kadar. Mutfak tarafında kadınlar koşturuyor, birileri ağlıyordu. Ağlayan kadınların arasında annemi gördüm. Ama annemin ağlamasına şaşırmadım. O zaten hep ağlıyordu. Hakkı'yı içeri doğru ittirdiler.
"Gir oğlum, gir. Çekinme. Babana senin."
dedi birileri.
Hakkı bembeyaz olmuştu. Elinden tuttum. Kapının eşiğinden baktık sadece. Daha fazla ilerleyemedik. İçeride upuzun boylu kimse yoktu. Bir sürü dede vardı. Ve dedeye benzeyen bir adam,
"Hoş geldin desene evladım babana,"
dedi birileri. Sedirin üstündeki tanımadığımız o dedeye benzeyen adamı işaret ettiler. Herkes ona bakıyordu. Yüzü zayıf, yanakları içine çökmüş, güneşte kavrulup yandığı besbelli biriydi babası.
"Savaşta askerlerimizin doğru dürüst yiyecek bir şeyi yok,"
diye anlatıyordu annem. Doğruydu. Demek ki Hakkı'nın babası günlerdir ekmek yememiş gibi zayıftı. Adam Hakkı'ya doğru bir kez baktı. Sonra başını çevirip yanındakilerle konuşmaya devam etti. Kalkıp Hakkı'ya sarılmasını beklemiştim. Ama kalkamayacağını sonradan anladım. Bacaklarının dizden aşağısı yoktu. Hakkı korkudan bayılacak gibiydi. Onu kolundan çekip dışarı çıkarttım. Mahallenin çeşmesinde yüzümüzü yıkadık. "Ben eve gidiyorum," dedim Hakkı'ya. Canım sıkılmıştı. Biraz sonra sırtında döşeğiyle Hakkı da geldi.
"Ben bu gece sizde uyuyayım,"
dedi. Hakkı'ya serebileceğimiz ikinci bir döşeğimiz yoktu. Sırtında getirdiği döşeği benimkinin yanına serdi. Üzülmüş müydü, korkmuş muydu, utanmış mıydı? Hissettiği tam neydi bilmiyorum. Gece uyurken,
"Hani babam 2 metreydi, abim yalan söylemiş,"
diye sayıkladı. Abisi yalan söylememişti oysa. Bacaklarının yarısını cephede bırakmıştı babaları. Savaştan cepheye gittiği gibi dönen kimse yoktu. Evimiz Hacı Bayram Veli Camii'ne çok yakın. Sabahları daha ezan okunmadan uyanıyorum. Çünkü hoca camiye giderken sokaktan öksürerek geçiyor. Caminin yakınındaki evler öksürük sesiyle uyanıyor. Uzaktakiler ezan sesiyle. Ben uyandığımda annemi ya dua ederken ya ağlarken buluyorum. Annemin ağlamasını hiç istemiyorum. Benim bir abim, ablam yok. Bir annem, bir de ben. Tek başımızayız. Annem evimizden hiç çıkmaz. Bütün gün evde çarık dikiyor. Bu çarıkları gelip birileri evden alıyor. Askerlere gönderiyorlar. Annem bir evimiz olduğu için her gün saatlerce şükreder.
İnsanlarımız evsiz, barksız, kalacak yerleri yok. Çok şükür evimiz var,
der durur. Haklı. Ben bütün gün sokaklardayım. Her yer evsiz insan dolu. Ev dediğim de bir göz oda işte. Damı akıyor, annemle birlikte yatıyoruz. Bir tane döşeğimiz var. Kışın evimiz çok soğuk oluyor. Birbirimize sarılınca ısınıyoruz. Birkaç yıldır sokaklarda şerbet satıyorum. Şerbeti annem evde kaynatıyor. Reyhan şerbeti. O kadar güzel ki bazen dayanamayıp kendim de içiyorum. Ama çok içmem. Çok içersem satamam. Satamazsam para kazanamam. Oysa bizim paraya ihtiyacımız var. Sabah mektebe gidiyorum. Mektepteyken aklım hep şerbet güğümümde oluyor. Hele hava sıcaksa dışarıda insanlar var. Hepsinin canı şerbet ister. Ama ben mektepte oturmuş hocayı dinliyorum. Dersten ne olacaksa sanki. Dersler karnımızı mı doyuruyor? Bunları düşünürken kıpırdanıp duruyorum. Hoca bana kızıp dışarıya atsın diye yapıyorum bunu. Atsa güğümümü kaptığım gibi fırlar giderim. Aklım hep sokaklarda. Bir gün yine kıpırdanıp dururken hoca bana kızdı. Kulağımı sertçe çekip,
"Böyle yapacaksan gelme bir daha mektebe,"
dedi. Ben de zaten böyle desin diye bekliyordum. Eve varınca anneme söyledim. "Hoca bir daha mektebe gelirsen seni döverim. Git şerbet sat. Burada öğreneceğini öğrendin zaten," dedi. "Bir daha gitmeyeceğim," dedim. Tam böyle dememişti ama buna benzer bir şey söylemişti. İşte annem de
iyi o zaman gitmesen de
desin diye bekliyordum. Ama bunun yerine ertesi sabah benimle geldi. Mektebe koşarak gittik. Annemin adımlarına yetişmekte zorlandım. Ona bir türlü laf anlatamamıştım.
Gelme dedi bana. Niye gidiyoruz?
Gelme dememiştir.
Vallahi gelme dedi ama. Şimdi sen de geliyorsun. Bari birimiz gidelim. Sana gerek yok. Sen dön, ben tek gideyim.
Yemin etme bari edepsiz. Yalan söylediğin besbelli.
Yalan mı? Sen söyle, şerbet mi önemli, mektep mi?
Mektep.
Annem bari hızlı yürüme. Kaçmıyor ya mektep. Hiç değilse geç gidelim.
Başlarında erkek yok. Bu kadın bir başlarına sokakta geziyor der el alem. İşimizi hızlıca bitirip dönelim.
El alem kimdi bilmiyordum. Ama her kimse annem ondan çok korkuyordu. Hep evde oturuyor, hiç dışarıya çıkmıyordu. Mektebe varınca hocama babamın şehit düştüğünü, başka kimsemizin kalmadığını, tek kazancımızın şerbet olduğunu, beni idare etmesini söyledi annem. Başını salladı hoca. Ben babamın şehit olduğunu o gün öğrendim. O zamana kadar hep babam gelecek diye bekliyordum. Hoca bir daha bana kızmadı. Ben de o gün öğleye doğru fırlayıverdim mektepten eve. Hava sıcaktı. Güğümü kaptığım gibi de doğru çarşıya. Babamın şehit olduğunu o gün tüm satıcı arkadaşlarıma söyledim. Kimse üzülmedi. Hepimiz şehit çocuğuyduk. Neredeyse hiçbir çocuğun babası yanında değildi. Hepsi cephedeydi. Hakkı'nın babası gibi gazi olup dönenler de vardı. Ben de babamın geri dönmesini isterdim. Varsın gazi olsun. Çok merak ediyordum. Babam benim doğduğumu biliyor muydu acaba? Benden haberi var mıydı? Keşke bir koşu okula gidip geldiğimiz gibi bir koşu cepheye gidip gelebilseydik. O zaman belki babamın benden haberi olurdu. O gün aklıma bunu Hakkı'nın babasına sormak geldi. Annem savaşa birlikte gittiklerini söylemişti. Belki cephede de beraberlerdi. Kim bilir, belki babam ona benden bahsetmiştir. Akşam şerbet güğümünü eve bıraktığım gibi Hakkı'nın babasının yanına gittim. Bahçede bir köşeye oturmuş yere bakıyordu. Epey zaman onu izledim. Hiç kımıldamadı. Bir başınaydı. Hakkı'ya babasının yanına neden gitmediğini sordum.
Kızar diye korkuyorum dedi.
Ben yine de gittim. Kızarsa kaçardım. Nasıl olsa yakalayamaz diye düşündüm. Sonra böyle düşündüğüm için kendime kızdım. Annem böyle düşündüğümü bilse oturup ağlardı. Adamın yanına yaklaştım. Hala yere bakıyordu. Biraz daha yaklaşınca beni fark etti. Kafasını kaldırdı. Ona cephede babamı görüp görmediğini sordum. Gözlerini bana dikti. Çok uzun baktı. Ha kızacak, ha kızdı, ha kızacak diye bekledim. Ama kızmadı. Gözlerini yere indirip
"Cephede göz gözü görmez,"
dedi. Yüzü çatlamış toprak gibiydi. Satıcılığa çıktığım ilk gün evde yiyecek ekmeğimiz kalmamıştı. Annem boynuma tahta bir kutu bağladı. İçine birkaç kutu kibrit koydu. Bu kibritler babamınmış. Babam nereden bulmuş bilmiyorum. Ama annem değil, oynamak, onlara dokunmama bile izin vermezdi. Arada hepsini borçanın içinden çıkartır, tek tek izlerdi. Ama işte o gün kibrit kutularını bana uzatıp
"Git bunları sat,"
dedi. Nereye gideceğimi, kime, nasıl satacağımı bilmiyordum. Annem ağlıyordu. Dokunmaya kıyamadığımız kibritleri elden çıkartacak kadar parasızlık. Boynumdaki kutuyla dikildim durdum çarşıda. Biri gelip
"Kaça bunlar?"
diye sordu. Bilmiyordum ki. Onu söylememişti annem. Omuzlarımı silktim. Adam yürüyüp gitti. Başka bir adam gelip kibritleri eline aldı. Evirdi, çevirdi. Alıp gidiverecek. Para da vermeyecek sandım. Biraz daha baktıktan sonra o da gitti.
Akşama doğru başka bir adam kibritlerin hepsini aldı. Kutuya para bırak. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Hiçbir şey sormamıştı. Hiçbir şey de dememiştim. Sevinç de eve koştu. O akşam annem ekmek pişirdi. Sonraki günlerde ne satmamı isterse onu satmaya koyuldum. Sonunda da şerbet satmaya başladım. Her zaman para vermiyorlardı. Çoğu zaman pazarlarda bir avuç nohut, bir avuç fasulye, birkaç yumurta ile şerbet takas ediyordum. Bize bunlar da lazımdı. O kış evimize annemin bir akrabası geldi. Bize bir çuval un bıraktı. Annem yine ağladı. Ben çok sevinmiştim. Yiyecek ekmeğimiz vardı artık. Annemin ağlamasına benim de şerbet satmama gerek kalmaz artık diye düşündüm. Ama annem o undan sıcak çörekler pişirdi.
Git bunları sat dedi.
Çöreklerden kazandığımız parayla yine un aldık. O kış şerbetin yanında çörek de satmaya başladım. O günlerde herkes Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya geleceğini konuşuyordu. Mektepteki hocamız da anlatmıştı. Bir de karşılamaya gidecektik. Gideceğimiz yer acaba çok kalabalık olur muydu? Kalabalık çok insan demekti. Çok insan da çok müşteri. Kafamda bir yandan hesap yapıyordum. Hocama ben çörek de götürüversem olmaz mı diye sordum. Olur demedi ama olmaz da demedi. Başını sallamakla yetindi. Anneme o gün daha çok çörek yaptırdım. O gün at arabasıyla hayli yol gittik. Yol boyunca yanımızdan atlılar geçti. Herkes nasıl da koşarak gidiyordu. Sokaklar insan doluydu. Keşke Mustafa Kemal Paşa daha önce gelseymiş diye geçirdim içimden. Ben sanıyordum ki vardığımız yerde paşa bizi bekliyor. Hepimizle tek tek görüşecek. Ben de belki ona çöreklerimden birini verirdim. O da belki bana yaşımı falan sorardı. İşte orada ben de ona bir soru soracaktım. Çok merak ediyordum bunu. Bilse bilse o bilirdi. Koskoca paşa olmuş. Hiç bilmez mi? Dikmen'e vardığımızda kalabalığı gördüm. Binlerce insan toplanmıştı. Seğmenler en önde duruyorlardı. Herkes bağırıyordu. Çörekleri suyu unutmuştum bile. Ben de herkes gibi seviniyordum. Yine de getirdiklerimi hızlıca sattım. Paramı gömleğimin içindeki cüzdana sıkıca yerleştirdim. Artık ben de diğerleri gibi bağırabilirim.
Yaşa! Var ol! Yaşa!
Mustafa Kemal Paşa'yı o gün ancak uzaktan gördüm. Soracağım soruyu da soramadım. Olsun var. Nasıl olsa artık Ankara'daydı. Yine görür, yine sorardım. Paşa'nın ziraat mektebine yerleşeceğini, orasının karargah olacağını duymuştum. İstanbul'dan başka başka yerlerden insanlar da gelecekmiş. Birlik olup düşmanı yurttan atmanın yollarını arayacaklarmış. Şu ziraat mektebinin yerini öğrenebilirsem hep oraya gidecektim. Orası kalabalık olurdu. Şerbet içen de olur, çörek yiyen de. Hem Mustafa Kemal Paşa'yı da görürdüm. Soracağımı soru verirdim. Paşa geldiğinden beri insanlar sokakta toplanıp olanları konuşuyordu. Kalabalık görünce hemen yanlarına gidiyordum. Çengel Ağa'nın olduğu yer en kalabalık yerdi. Herkes orada toplanıyordu.
Ben oradan bir şerbet daha dedi
az önce şerbet sattığım adam. Arka arkaya iki bardak şerbet içmişti. Tek seferde iki bardak şerbet içecek kadar zengindi demek. Her gün bu adamın dükkanının yanına gelmeye başladım. Her seferinde iki bardak içmiyordu belki ama bir bardağı kesin mideye indiriyordu. Bir gün adam yanındakilere
biz de gidip uzaktan bakalım. Ne olacak ki? Kovacak hali yok paşanın bizi
dedi. Hep birlikte at arabasına doluştular. Nasıl yaptım bilmem. Ben de arabanın kuyruğuna oturuverdim.
Adam kızarsa hemen inecektim. Kızmadı. Hem kızmadı hem de
ver oradan bir şerbet dedi.
At arabasıyla giderken nasıl şerbet doldurayım? İnince içersin dayı dedim. At arabasının kuyruğundan düşmemek için sıkıca tutundum. Bir elimle de güğümümü kavramıştım. Düşürürsem halim perişandı. O gün Mustafa Kemal Paşa'yı göremedim. Ama binaya karşıdan baktık. Buraya karargah diyorlardı. İçeriye birkaç araba girdi. Onları izledik. Bizim arabadaki adamların bazıları şerbet içti. Orada biraz durduktan sonra geri döndük. Eve yakın olsa her gün buraya gelir, Mustafa Kemal Paşa'yı beklerdim. Elbet bir gün görürdüm. Görünce de soracağım soruyu soruverirdim. Ama neredeydi karargah? Keşke bizim eve yakın bir yer olsaydı diye geçirdim içimden. Keşke paşaya yakıncacık olsak. Annem bana hep dua ettirir. Sonra da der ki,
amin de yetimin duası kabul olur.
Babası olmayana yetim diyorlar. O yüzden annem benim dualarımın kabul olacağına inanıyor. Ben buna çok inanmıyorum. Çünkü hep savaş bitsin diye dua ediyorum. Bitmiyor. Annem beni mektebe göndermesin diye dua ediyorum. O da olmuyor. Ama artık ben de yetim dualarının kabul olduğuna inanıyorum. Hani keşke paşaya yakıncacık olsak demiştim ya. İşte bu duam gerçek oldu. Bizim evin oradan kendini aşağıya salıverince Taşhan Meydanı'na çıkarsın. Burası hep kalabalık olur. O gün meydana indiğimizde Taşhan'ın karşısındaki inşaatta işçilerin çalıştığını gördük. Burada yarım bir bina vardı. İşçiler binayı tamamlıyorlardı. Hakkıyla beraber yanlarına gittik. Ne olduğunu öğrenelim ki gidip bizim mahallede anlatalım. İşçilerden biri,
Kemal Paşa buraya gelecek, burada kalacak
dedi. Nasıl? Burada mı uyuyacak diye sordum.
Paşanın uyumaya vakti mi var be çocuk? Meclis binası olacakmış burası. Hadi oyalama bizi.
O kadar sevindim ki güğümümdeki bütün şerbeti işçilere dolduruverdim.
İkinci bölüm. Büyük Millet Meclisi açılıyor. 1920.
Mustafa Kemal Paşa yakınıma gelecek diye her gün meydana indim. Her gün gittim işçilerin yanına. Bir an önce bitirsinler. Bir an önce gelsin paşa. Bir an önce görsün beni. De sorum soru vereyim. Hadi be ağalar, hızlı hızlı çalışın da bitiriverin. Dedim durdum. Yanlarına o kadar çok gittim geldim ki benimle muhabbet etmeye alıştılar. Kendime bir çörek tezgahı istiyordum. Bir yerden tahta buldum. Geldim. De bu abiler tezgahımın ayaklarını çakıverdiler. Arada çörek aldılar, şerbet içtiler. İçlerinden biri beni her gördüğünde
geldi bizim ustabaşı
deyip güldü. Bana ustabaşı dediler ya, ben de sahiden ustabaşıymışım gibi inşaatı gezdim. İçerideki odaları falan tek tek dolaştım. Burası eskiden de çok kalabalık olurdu. Hele bir Kemal Paşa gelsin, o zaman iğne atsan yere düşmeyecekti. Ben de o zaman çöreklerimi heybeyle değil bu tezgahla satmaya başlayacaktım. İnşaatın bittiği gün içeriye okullardan sıra taşıdıklarını gördüm. Koskoca paşa ne yapacaktı okul sırasını? Mektebe yeniden başlayacak hali yoktu ya. Ustalardan birinin kolunu tuttum. Hani dedim. Kemal Paşa gelecekti. Siz buraya okul diye mi yaptınız? Kandırıverdiniz mi siz beni? Bıktım okuldan. Burası da mı okul olacak? Güldü adam.
Yok aslanım, kandırmadık. Bu sıralar paşayla arkadaşları otursun diyeymiş. Vallahi ben de anlamadım. Ama başka eşya alacak paraları yok herhal. Okullardan sıra toplayayım dediler. Çatıyı kapattık ya dün. Kiremitleri de milletin evinin çatısından söküp getirmişler. Ama şimdi de gaz lambası toplamaya gidiyoruz. hayır olsun sonumuz,
dedi usta. Bizim evin çatısında sağlam kiremit olsa ben de getiriverirdim. Ama yoktu ki. Arkada birileri,
Büyük Millet Meclisi açılıyor, vatanımızın kurtuluşu yakın,
diye bağırıyordu. Ertesi gece gözüme uyku girmedi. Annem, yat uyu hadi, kıpırdanıp durma, dese de uyuyamadım. İmamın öksürüğünü duyar duymaz da yataktan fırladım. Nisan ayının 23. günüydü. Günlerden cumaydı. Tüm gün kapının önünde bekledim. Mustafa Kemal Paşa ile yanındaki tüm arkadaşları cuma namazı için bizim oradaki camiye geldiler. Mahallemiz çökecek, evlerimiz kalabalıktan yıkılıverecek sandım. Sokağımız, mahallemiz insan kaynıyordu. Annem gözyaşlarına boğulmuş kapı aralığından sokağı izliyordu. Sonra kafamı kaldırdım. Bir baktım ki yalnız annem değil, herkes ağlıyordu. Kalabalık namazdan ve duadan sonra yürüyerek meydana indi. Meclis binasına geçtiler. Ben de tezgahımı kaptığım gibi peşlerinden gittim. Annem ilk kez el alem ne der demeden benimle meydana indi. Yaşlı nineler, bebekli kadınlar bile oradaydı. Bütün Ankara meydandaydı. Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları balkona çıktılar. Ustaların hızlıca bitirdikleri binaya Türkiye Büyük Millet Meclisi dediler. Herkes,
vatanımız kurtulacak, kurtuluş yakın, yaşayın, var olun,
diye bağırıyordu. Ben de bağırıverdim. Yaşayın, var olun.